Ayrım 10.
Gençlik böyledir işte. İçimi titreten bir sestir her gün. Saat her çalışında tekrar eder. Ne yaptın tarlanı? Nerede hasadın? Elin boş mu gireceksin geceye? Bir düşünsen, yarayı buldu ömrün. Gençlik böyledir işte, gelir gider. Ve kırılır sonra kolun kanadın. Koşarsın pencereden pencereye. Ah o kadrini bilmediğim günler. Koklamadan attığım gül demeti. Suyunu sebil ettiğim o çeşme. Eserken yelken açmadığım rüzgar. Gel gör ki sular batıya meyleder. Ağaçta bülbülün sesi değişti. Gölgeler yerleşiyor pencereme. Çağınız başlıyor ey hatıralar. Arif Bey bu şiirden sonra da bir süre sustu ve bu da güçlü bir şiir dedi. Sanırım bu şiiri Don Juan severdi diye sözüne devam etti. Merak ettiğim için sordum. Don Juan sence bu şiiri niçin severdi? Birçok yönden. Savaşçı olmadan yaşanmış bir yaşamın keşkeleriyle dolu pişmanlıklar, hüzünler, mecburiyetler dile getiriliyor. Günlerin kadrini bilmemek, koklamadan atılan gül demeti, yelken açılmamış rüzgar. Ne kadar Don Juan'ın Carlos'a söylediğini hatırlatıyor. Ne yönden? Doya doya yaşanmamış bir yaşamın öyküsü var burada. Sürekli kendini tutmuş, özgürce istediği gibi hareket edememiş ve şimdi pişman olan bir insanın öyküsü. Eğer ölümsüz isen istediğin kadar çekingen, ürkek olabilirsin demişti Don Juan. Ama ölümlü bir dünyada yaşıyorsan çekingenliğe, ürkekliğe hiç yer yok. Ürkek ve çekingen olmak insan olarak yapmamız gereken şeyleri yapmamızı engeller. Evet dedim. Arif Bey'in konuyu bu kadar iyi kavrayıp Don Juan'ın söylediklerini bu kadar iyi hatırlamasına şaşmış olarak, evet, şiirde sıradan bir insanın sonradan farkına vardığı ve içten içe özlemini çektiği savaşçı yaşamının özgürlüğü dile getiriliyor diye devam ettim. Sanırım öbür şiirini de aynı derecede anlamlı bulacaksınız. Arif Bey Cahit Sıtkı Tarancı'nın Abbas adlı şiirini okumaya başladı. Haydi Abbas, vakit tamam. Akşam diyordun işte, oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun. Tam kenarında havuzun. Aya haber sal, çıksın bu gece. Görünsün şöyle gönlümce. Bas kırbacı sihirli seccadeye. Göster hükmettiğini mesafeye ve zamana. Katıp tozu dumana, var git. Böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Arif Bey kitap elinde gözlerini kapattı ve ben bir şiiri bu kadar hissederek, bu kadar anlayarak, yaşayarak okuduğumu hatırlamıyorum dedi. Bu şiirle ilgili bir anım aklıma geldi. Hülya Avşar'ın şovuna Mustafa Keser davetli olarak gelmişti. Bu şiiri önce ezberden okudu ve şiiri bitirince kendisi arkasından geçmiş ola dedi. Bunu öyle bir eda ile ve gülümseyerek söyledi ki her şey zamanında yapılmalıdır. Pişmanlık içinde olmanın hiçbir faydası yok insana demek istedi sanki. Ve daha sonra bu şiirin şarkısını okudu. O anda yaşayan bir kültür gördüm. Şair yazmış, müzisyen bestelemiş ve söyleyen şiiri özümsemiş, düşünmüş ve içselleştirmiş. Çok hoşuma gitti. Doğan hocam bir gün sırf şiir okumak için bir araya gelelim. Şiirlerin bu kadar anlamlı olduğunu yaşamamıştım. Şairler muhteşem bilgelikler sunuyorlar ama sunuşları sezgisel ve örtük. Bizim onları algılayabilmemiz için açık olmamız gerekir. Yani sırf zihinsel entelektüel boyutta değil gönül ve sezgi kapısının açık olması gerekir. Şimdi kim var sırada? Şimdi sırada Orhan Veli Kanık var. Arif Bey kitabın işaretli sayfasını açtı ve Ayrılış başlıklı şiiri okumaya başladı. Baka kalırım giden geminin ardından, atamam kendimi denize, dünya güzel, serde erkeklik var, ağlayamam. Bu şiiri niçin seçtiniz Doğan Bey? Önce şiiri nasıl buldun onu söyle. Bu kadar yalın olur, bu kadar buram buram insan kokar bir şiir. Varoluşunu güzel dile getiriyor. Burada iki şey beni etkiledi. Kendisini gözlemleyişi ve bu gözlemleyişteki yalınlığı ve dürüstlüğü, diğeri de kendini olduğu gibi kabul edişi. Evet size katılıyorum ama ölüm bilinci yok burada. Hayır ama ayrılık var. Ayrılık aslında ölüm acıkılan. Şair ne demiş? Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı. Bu nedenle bir daha göremeyeceği sevgilisini götüren geminin ardından baka kalmak bir tür ölümle selamlaşmaktır bence. İlginçtir Orhan Veli'nin bu şiiri içimi hüzünle doldurmuyor. Sevgi, anlayış, yakınlık, dostluk ben de öyleyim duyguları kapsıyor içimi. Evet, gerçekleri abartmayan, olduğu gibi kabul eden bir eda içinde yalın ama derinden insanca söylenmiş sözler. Son şiirimiz de Orhan Veli'den. Arif Bey kitabı bana verdi. Hocam bunu da siz okuyun dedi. Rahat adlı şiiri okumaya başladım. Şu kavga bir bitse dersin. Acıkmasam dersin. Yorulmasam dersin. Çişim gelmese dersin. Uykum gelmese dersin. Ölsem desene. Bu şiirin ölüm bilinciyle ilişkisi ne Doğan Bey? Bu şiirin ölüm bilinciyle doğrudan ilişkisi yok. Konuştuğumuz konulardan biriyle ilişkisi var mı? Bence var. Sence var mı? Kendimi imtihana çekiliyor gibi hissettim. Savaşçı konularıyla doğrudan bir ilişkisini göremedim. Orhan Veli bu şiiri ya kendisi için veya bir başkası için yazmıştır. Acıkmaktan, yorulmaktan, çişinin gelmesinden şikayet eden birine düşün. Gerçi bazı anne babalar çocuklarından hep bu şekilde şikayet ederler. Hep acıkır, hep yorulur, hep çişi gelir diye. Burada aksayan ne biliyor musunuz? Burada aksayan gerçeği olduğu gibi kabul etmemek. Daha doğrusu gerçeğe olan saygısızlık. Bu saygısızlık gerçeğe direnç şeklinde kendini gösterir. Şair, yaşayacaksan yaşamaya karar vermişsen yaşamanın gereklerini de kabul etmek zorundasın mesajını veriyor. Evet, bunu görebiliyorum. Kişisel bütünlük konusunu tartışırken gerçeğe saygının kişisel bütünlüğün temelinde yattığını söylemiştiniz. Ne oldu? Şimdi ben sınıfta mı kaldım? Hayır, sınıfta kalmadın ama henüz diploma almaya da hak kazanmadın. İkimiz de görüştük. Hesabı ödeme sırası bende olduğu için garsona ödemeyi yaptım ve dışarı çıkarak Caferiye sokakta yürümeye başladık. Bu sokak üzerinde biraz ilerleyince Anadolu pansiyonlarının bulunduğu bir sokağa geliyoruz. İlk başta sokağın ismini görmüyoruz. Tahtadan yapılmış tertemiz evler sokağın solunda. Ayasofya sağda kalıyor. Evler Osmanlı tarzını korumuş, cumbalar evin görünümünde önemli bir özellik olarak göze çarpıyor. Ayrılma zamanı gelmişti. Sultanahmet civarına ısınmıştık. Önümüzdeki hafta yine burada buluşmaya karar vererek birbirimizden ayrıldık. Bölüm 8. Değişim. Cağaloğlu'nda Sultanahmet'e yürürken yayıncıların depo ve dağıtım merkezlerinin bulunduğu bir bölge var. Arif Bey'le buluştuktan sonra buralarda yürümeye başladık. Buralarda bir ara sokakta Yazarlar Birliği lokali varmış, oraya gidelim dedik. Gerçekten de trafiğe kapatılmış ve yer tuğlaları ile döşenmiş Hoca Rüstem sokak üzerinde Türkiye Yazarlar Birliği Kızlar Ağası Mehmet Ağa Medresesi İstanbul Kültür Merkezi'ni bulduk. Yazarlar Kültür Merkezi'nin tam karşısında bir erkek berberi var. Berber sokağın ortasına üzerine havluların atabileceği açılır kapanır çamaşır asacağını koymuş ve değişik renklerdeki havluları sererek güneş altında kurutuyor. Onun yanında bir saksı var, içi çiçekle dolu ve bir ağaç bulunuyor. Yol arabalara kapalı olduğu için sandalyeler, masalar, çamaşır asacakları istenildiği gibi serpiştirilmiş. Yazarlar Kültür Merkezi'ne taş merdivenlerinden iniliyor. Biz merdivenlerin başında durduğumuzda bir delikanlı geldi. Bizi içeri buyur etti, yakın ilgi gösterdi. Sorduğumuz soruları elinden geldiğince cevapladı. Bilmediklerini görevli bey geldiğinde cevaplayabileceğini söyledi. Gencin burayı sevdiği ve burada çalışmaktan memnun olduğu bakışlarından ve tavırlarından belli oluyordu. Taş merdivenlerden avluya giriliyordu. Genellikle bu medrese avlularında bir şadırvan olur. Bunda yoktu. Güney-kuzey istikametindeki iki tarafta beşer sütun ve doğu-batı istikametlerinde de birer sütun sıralanmıştı. Yerlere mermerler yeni döşenmişti. Avlu etrafına büyük saksılar içine dikilmiş palmiye türünden ağaçlar, küçük saksılarda çiçekler var ama bakımlı değiller. Tahta kafesler pano haline getirilmiş, ayaklı taşınabilen bölmeler olarak kullanılabiliyor. Avluda bir küçük odaya kurulan mutfağın girişinde solda boydan boya camekanlı bir buzdolabı var. Avluya bakan kapalı çıkartmaların altındaki bölgelere masa ve sandalyeler serpiştirilmiş, duvarlara yerleştirilmiş hoparlörlerden klasik Türk müziği yayılıyordu. Avlunun üstü kalın sert plastik örtülerle kaplanmış, böylece avlu yağmurdan ve rüzgardan korunmuş. Avluya kat kaloriferi yapılmış. Bu ilginç ve güzel bir fikirdi. Böylece buraları kışında ısıtmak mümkün olabilecekti. Kapıdan girince avluya serpilmiş olan masalardan sağdaki duvara yakın olana oturduk. Ben ayran söyledim, Arif Bey çay istedi. İçecekleri getirdiğinde garsona buraya yazarlar geliyor mu diye sordum. Gururla büyük yazarlar geliyor abi dedi. İçimden mesela kim geliyor diye sormak geçti ama sınav yapıyormuş gibi bir durum ortaya çıkaracak diye vazgeçtim. Ayranımdan bir yudum aldım ve Arif Bey'e baktım. Arif Bey artık o aşina olduğum ben hazırım hocam bakışıyla bakınca konuşmaya başladık. Arif Bey, değişimden söz etmek istiyorum. Ne tür bir değişimden söz edeceğiz Doğan Bey? Önce genel olarak değişimden söz etmek istiyorum. Bu bireysel değişim olabilir, toplumsal değişim olabilir, kültürel değişim olabilir. Yani savaşçı olmakla ilgili bir değişimi konuşma zorunluluğumuz yok. Ama sonunda konuyu savaşçı olma yolunda değişime getirmek istiyorum. Bütün bu toplantılarımız savaşçı olma çerçevesi içinde o niyetle yer alıyor. Ayranımdan bir yudum daha aldıktan sonra rahat bir oturuş arayışı içine geçtim. Nihayet arkamı, belimi, bacaklarımı en rahat hissettiğim pozisyonu buldum ve konuya girdim. Filozoflar her konuda olduğu gibi değişim konusunda da düşünmüşler ve tartışmışlar. Filozofların ilk farkına vardıkları şey bilgeliğin kendiliğinden oluşan bir şey olmadığıydı. İnsanın bilgelik yolunda bilinçli emek vermesi, gayret sarf etmesi gerektiğini anlamışlardı. Bilgi olmak için değişim üzerinde düşünceler böyle başlamış. Ve sanırım felsefenin incelediği ilk konulardan biri, ben doğru olanı mı yapıyorum sorusuyla başlamıştır. Bu soruyu aralarında konuşmaya başlayan insanlar yavaş yavaş bu konuşmaları sistematize etmeye başlamışlar ve böylece felsefe doğmuş. Eski Yunan. Sizce ilk felsefe kaç yıllarında doğmuştur Doğan Bey? Bizim bildiğimiz eski Yunan filozofları. Fakat Sanskrit uygarlığı üzerine çalışanlar eski Yunan felsefesinden de eski bir kültürle karşılaştıklarını söylemektedirler. Aynı şey eski Mısır uygarlığı içinde söylenmektedir. Fakat yazılı verilere dayanarak ilk felsefi tartışmaların M.Ö. 6. yüzyılda yer aldığını söyleyebiliriz. Yani bundan 2500 yıl önceden daha fazla bir zaman önce. Evet, bu filozoflardan bazıları düşünebilmek ve tartışabilmek için toplumdan uzaklaşmak, inzivaya çekilmek gerektiğini düşünmüşlerdir. Bu tür filozofların insanları değiştirmeyle ilgili herhangi bir girişimi olmamıştır. Onlar gözlemler yapıp düşünerek hayatlarını geçirmek istemişlerdir. Filozof deyince genellikle benim de aklıma böyle bir tip geliyor. Bazı filozoflar farklı bir tavır takınmışlardır. Onlar halkın içinde yaşayarak, onlarla konuşarak, herkes gibi iş güç sahibi olarak, toplumla sürekli iletişim içinde bulunarak gerçek felsefenin yapılabileceğine inanmışlardır. Yani yaşam içinde felsefe, yaşayarak felsefe yapmak diyebilir miyiz? Yaşam içinde yaşayarak felsefe yapmayı seçmişlerdir. Üçüncü bir grupta ideal bir gerçeğin olduğunu düşünmüş ve toplumu bu ideal gerçeğe uygun hale getirmeye çalışmıştır. Bu grup için değişim zorunluydu. Toplumun değişmesi zorunluydu. Değişim toplum için zorunlu olarak belirli bir yönde yapılmalıydı. Herhalde bu farklı yaklaşımlar içinde her bir grup değişim konusuna farklı farklı yaklaşmışlardır. Gerçekten de öyle. İlk gruptaki filozoflar için değişim olabilir de olmayabilir de, önemli olan onu gözlemek ve niçin olduğunu veya olmadığını anlayabilmek. İkinci gruptakiler yaşayarak değişimin içinde olmak gerektiğini düşünmüşlerdir. Sadece dışarıdan gözlenerek değişimin anlaşılamayacağını, onun içinde yer alarak onu yaşamak gerektiğini söylemişlerdir. Üçüncü gruptakiler değişime inanmakla kalmamışlar, değişimin hangi yönde olması gerektiği yönünde bizzat kolları sıvayarak gayret sarf etmişlerdir. Bu genel girişten sonra bir süre sustum. Ayranımdan bir yudum alırken Arif Bey çayına uzandı. Aristo adını hiç duydun mu? Duymaz olur muyum? Mantık dersine ondan örneklerle başlardık. Evet, Aristo mantığı hala dipdiri ayakta. Değişimle ilgili de sözler söylemiştir Aristo. Değişimin kötü bir şey olmadığını söyler. Değişimin yer alması dünyanın veya toplumun yanlış veya eksik olduğunu göstermez. Ona göre değişim doğal bir olaydır. Her şeyin gerçekleştirmek istediği bir varoluş amacı vardır. Ve değişim bu amacın gerçekleşmesi için doğal olarak ortaya çıkar. Aristo'ya göre nesnelerin özü nesnenin ne olduğunu ve daha sonra nasıl bir değişim içinde olacağını belirler. Bir meşe palamutunun özü onu bir meşe ağacı yapmak yönünde değiştirmek ister. Bir kayanın özü binlerce yıl orada kaldıktan sonra rüzgarın ve yağmurun etkisiyle parçalanıp toprak olmaktır. Bizim şimdi potansiyel dediğimiz kavramı Aristo öz olarak ifade etmiş buna göre. Gerçekten bugün birçok düşünür, buna psikologlar da dahil, her varlığın kendi gizli potansiyelini gerçekleştirme yönünde eğilimi olduğunu söyler. Her tohum kendi potansiyelini gerçekleştirme eğilimindedir. Her çocuk doğal olarak kendi potansiyelini gerçekleştirme eğilimindedir. O zaman değişim kaçınılmaz doğal bir olay. Aristo'nun da söylemek istediği bu. Değişim varoluşun içinde potansiyel olarak vardır der. Tabii bu kelimelerle söylemez ama onun düşüncesini böyle ifade edebiliriz. Değişim bu anlamda belirli bir yönde ilerler. Değişimin sanki bir amacı vardır, öyle değil mi? Meşe palamudunu örnek alırsak onun değişiminin amacı bir meşe ağacı olmak. Evet Arif Bey, Aristo da gerçekten böyle söyler. Aristo'nun bu düşüncesi yüzyıllar boyunca düşünürleri ve bilim adamlarını etkilemeye devam etmiştir. Evrim kuramının babası Charles Darwin'e gelinceye kadar Aristo'nun değişim düşüncesi en güçlü, en baskın düşünce olarak kaldı. Aristo'dan başka değişim üzerinde düşünmüş kimler var? Biliyorsunuz alanı felsefe değil ama önem verdiğim ve ilgi duyduğum bir alan. O nedenle derinliğine gitmeden ancak isimlerini ve temel fikirlerini söyleyebilirim. Olsun. Heraklitus değişimin şeylerin birbirlerinin zıtlarıyla çarpışmasının doğal sonucu olarak ortaya çıktığını söyler. Ne kadar diyalektik yaklaşımı andıran bir tarafı var. Evet, bunu sık sık görebilirsiniz. Beni felsefeye çeken şey bugün moda olan bir fikrin binlerce yıl önce daha saf ve sade şeklinde ifade edilmiş bir biçimini görebilmek. Tabii bu diyalektik düşüncenin Heraklitus'un düşüncesinin aynısı olduğunu söylemek değil. Tarihsel gelişimi içinde temellerini görebilmekten söz ediyorum. Anlıyorum. Ben de zaten aynısıdır anlamında söylemedim. Benzerliğe dikkati çekmek istedim. Parmenides değişimin aslında yer almadığını söyler. Görünüşte değişiyorlarmış gibi gelir bize ama aslında her şey aynı kalır. Hiçbir şeyin değişmediğini söyler. Bu düşüncenin insanlar için kullanıldığını duymuştum ama nesnelerin değişmediğini de söylüyor bu filozof. İnsanların değişmediğini nasıl duymuştun? Ağaç yaşken eğilir, kırkından sonra insan değişmez, katranı kaynat olur mu şeker gibi lafları çok duydum. Evet ben de duydum. Bu lafların her biri belirli bir felsefi bakış tarzını yansıtıyor, farkında mısınız? Ama bu lafları kullananlar felsefe bilmedikleri için belirli bir felsefi görüşü yansıttıklarının farkında değiller. Bu sözleri söyleyenler için söyledikleri bu sözler gerçeğin ta kendisi. Yani söylediklerinin gerçek olduğuna inanırlar. Eflatun ideal dünyasında şeylerin ideal formları olduğuna inanır. Değişim şimdi mevcut şeylerin ideal formuna ulaşmak için ortaya çıkar ve onların bu ideal forma ne kadar yakın veya uzak olduğunu gösterir. Bizim potansiyel dediğimiz şey Eflatun ideal dünyasında gerçekleşmiş ve hiç değişmeyen bir form olarak görüyor, eğer doğru anladıysam. Evet, ve bu anlamda Eflatun için değişim ideal dünyasında yer almaz. İdeal dünyası mükemmelliğin var olduğu, var olan her şeyin zaten mükemmel olduğu bir dünya. Bu dünyada değişime gerek yok. Charles Darwin'den söz etmiştiniz. Anladığım kadarıyla o Aristo'nun düşüncesinden farklı bir yaklaşım içinde. Evet, Darwin bambaşka bir düşünce tarzı getiriyor. Her şeyden önce Darwin bireyde meydana gelen değişimleri, türde meydana gelen değişimlerin temelini oturtuyor. Bu dediğinizden pek bir şey anlayamadım. Şimdiye kadar değişim derken bir insanın kendi yaşamı boyunca görülebilecek değişimlerden söz ettik. Meşe palamudunun meşe ağacı haline gelmesi örneğinde olduğu gibi. Darwin bizim ömrümüzü aşan türden değişimleri açıklama getirdi. Kuşların gelişimini ele alalım. Önce sürüngenler vardı. Darwin'e göre yüz binlerce yıllık süreç içinde bu sürüngenler çoğalırken birbirlerinden farklı karakterler göstererek çoğaldılar. Bazılarının gözleri dışarıya fırlamış gibi duruyordu. Diğerlerinin ayak parmaklarının arasında perde vardı. Bazıları da kanat yapısında çıkıntılar gösteriyorlardı. Yüz binlerce yıl süren üreme türü içinde kanat gibi çıkıntıları çırparak daha hızlı gidebilen sürüngenler türedi. Onlar da diğer sürüngenlerle yaşamaya devam ettiler. Ama kanat gibi çıkıntıları çırparak daha hızlı gittikleri için yiyeceğe daha çabuk ulaşabiliyorlardı ve bundan da önemlisi kendilerine zarar verecek düşmanlardan daha çabuk ve daha ötelere kaçabiliyorlardı. Kanatlılar kurtulup kaçarken kanatsızlar daha çok ölmeye başladılar. Yüz binlerce yıl devam eden bu sürecin sonunda kuş türü ortaya çıkmaya başladı. Darwin'in kuramı değişimin arkasında herhangi bir amacın olmasını varsaymaz. Değişimler tesadüflere bağlı olarak ortaya çıkar. Hangi değişim devam edecek veya ortadan kalkacak, doğal seçim bunu belirler. Ortama en iyi uyumu sağlayan değişim kalıcı olur ve ortama uyum sağlamayan türden gelişim elenir, ortadan yok olur. Bu düşünceyi insanların gelişimine de uyguladığımızda bazı maymun türlerinde yer alan değişimler çevreye uyum sağlamada üstünlük sağladığı için bugün insan özellikleri dediğimiz özelliklere sahip olanlar çoğalmışlar ve yayılmışlardır. Uyum sağlamada o kadar üstün olmayanları da egemenlikleri altına almış bulunuyorlar. Doğru söylüyorum değil mi? Evet, evrim kuramının söylediği bu. Ama Aristo bireyin yaşamı çerçevesi içinde düşünerek değişimi gelişimi o anlamda irdelemiştir. Ona göre tesadüflere bağlı gelişigüzel değişim olmaz. Tüm dünya birbiriyle ilişkisi olan parçalardan oluşur ve her bir parçanın kendine özgü amacı hedefi vardır. İnsanlar da bu amaçlı dünyanın kendilerine özgü amacı olan üyeleridir. İnsanlar insan olmak üzere vardırlar ve insan olarak düşünmek zorundadırlar. Akıl, mantık, dünya hakkında düşünme yeteneği insanlarda vardır. Çünkü onun varoluşunu bir amacı vardır. İnsanlar yaşarken insan olarak var olmanın amacını akıllarından çıkarmamalıdırlar. Bu son kısım din kitaplarının söylediklerine benziyor biraz. Evet, doğru algıladın. Bu dünyaya niçin geldin? İnsan olarak yerine getirmen gereken sorumlulukların var anlayışı bütün dinlerde var. Yapılması gerekenin ne olduğunu belirleyen içerik bir dinden diğerine farklı olabilir ama genel yaklaşım tarzı bu. Din adamlarının Aristo'ya karşı tavrını merak ediyorum. Din adamları Aristo'yu kendilerine yakın bir dost bildiler ve yüzyıllar boyunca onun düşünüş tarzını kendi dini inançlarını destekler mahiyette yorumladılar ve kullandılar. Ama daha sonra felsefe öğrenimini kiliselerin tekerinden çıkıp daha laik öğrenim ortamlarını incelemeye başlanınca Aristo'nun düşüncesinde öbür dünya kavramı olmadığı anlaşıldı. Aristo'ya göre ruh bedenle doğar ve bedenle ölür. Bu kilisenin işine gelmedi. Ayranımın sonlarına gelmiştim, onu bitirdim. Suya sıra geldi, onu bardağa koydum. Arif Bey de çayını bitirip kendi suyunu bardağına koymuştu. Tao. Asya kıtasında köklü bir kültürün insanları da felsefe ile uğraşmışlardır. Lao Tzu, Tao adı ile bilinen felsefeyi tanıtmış ve bir yaşamın tümünü kapsayan bu yaklaşımın temellerini açıklamıştır. Tao'nun adını daha önce duymuştum ama felsefesinin ne olduğunu bilmiyorum. Kendi içinde tüm bir sistem. Ben de bu sistemi bütünüyle bilmiyorum. Bildiğim şu, Taoculara göre var olan şey kendi zıttı olma yolunda bir değişim içindedir. Yaşam sürekli ölüme, ölüm ise sürekli yaşama doğru ilerler. Yaş şeyler kurumakta, kuru şeyler yaş olmakta, kuvvetliler zayıflamakta, zayıflar kuvvetlenmektedirler. Kadınlar erkek, erkekler kadın olmakta. Bildiğin için mi böyle bir şey söyledin yoksa şaka mı yapıyorsun? Sadece şaka yapıyorum. Sen şaka yapıyorsun ama Amerika'da bazı düşünürler Amerikan toplumunda böyle bir sürecin yer almakta olduğunu söylüyorlar. Ben şaka olsun diye söyledim. Ünlü psikolog Carl Jung da bireyin içinde hem kadın hem erkek özelliklerinin bulunduğunu ve yaşlandıkça erkeklerde kadınımsı özelliklerin duyarlılık, kişiler arası ilişkilere daha önem verme gibi ve kadınlarda ise erkeğimsi özelliklerin daha saldırgan, daha pratik olma gibi arttığını ifade etmiştir. Bilmeden önemli bir şey söylemişim, farkında değilim. Her neyse, Taoculara göre dünya bu iki kutup arasındaki değişim içinde dengesini bulur. Bu zıt güçlere Yin ve Yang adını verirler. Bu iki güç birbiriyle kaynaşmış bir bütün oluştururlar. Bu şekilde siyah ve beyaz birbiri içine girerek bir bütün oluşturur. Birbirine doğru gidiyormuş gibi, biri diğeri olmak istercesine diğerine giriyormuş gibi bir görünüm var. Siyah şekil ortasında özünde beyaz bir noktaya sahip. Beyaz şekilde ortasında özünde siyah bir noktaya sahip. Her şey kendi zıttından bir parçayı özünde taşır anlamını ifade etmekte bu şekil. Peki dünyada bu yin ve yang güçlerini gözlemek mümkün mü? Taocular dünyadaki her şeyin yin veya yang olarak gruplanabileceğini söylerler. Yin dişidir, toprak, su ve kış. Yang erkektir, gökyüzü ateş ve yaz. Neyin yin neyin yang olduğunu bilen bilge kişi bu ikisi arasındaki etkileşime ayak uydurarak daha ahenkli ve huzurlu bir hayat yaşar. Bu ikisi arasındaki etkileşime ayak uydurmak demek aslında değişime ayak uydurmak demek, öyle değil mi? Evet, değişime ayak uydurdukları için de çelişki ve çatışma içine girmiyorlar. Değişimden söz ederken diyalektik felsefeden de söz edecek misiniz? Evet, değişimle ilgili en önemli görüşlerden birini temsil ediyor diyalektik yaklaşım. Ben de zaten şimdi Alman filozoflarından söz etmek istiyordum. Hegel. Alman filozofu Kant'tan etkilenen en önemli filozoflardan biri George Wilhelm Friedrich Hegel'di. Hegel, Kant'ın geliştirmiş olduğu kavramları yeni bir tarih görüşü oluşturarak yorumladı. Yeni bir tarihi görüş geliştirirken doğal olarak Kant ile arasında bazı temel farklar da oluşturdu. Örneğin Kant kategorilerinin değişmezliğinden söz ederken Hegel kategorilerin kendi zıtlarıyla sürekli etkileşim halinde olduğunu ve bu nedenle değiştiklerini ifade ediyordu. Hegel'e göre bu kategorilerin değişimi zaman içinde doğal bir süreç olarak kendini gösterir. Kategoriler bir yandan değişiyor, bir yandan da kendi zıtlarıyla sürekli etkileşim haline devam ettiriyorlar. Hegel bu sürece diyalektik adını verdi. Bu terimi Eflatun'dan aldı. Sokrat'ın öğretim yöntemi soru-cevap biçiminde bir etkileşim içeriyordu ve bu yönteme Eflatun diyalektik adını vermişti. Sürekli birbiriyle etkileşim içinde olma sürecini belirtmek için Hegel de bu kavramı kullandı. Bu terimin kaynağının Eflatun'dan geldiğini bilmiyordum. Evet, oradan geliyor. Diyalektik şu şekilde oluşur. Bir fikir, Hegel buna tez der, kendi zıttıyla Hegel buna antitez adını verir, çelişki içine girer. Tez ile antitez arasındaki çatışma, sentez adı verilen yeni bir fikrin ortaya çıkmasıyla çözülür. Bir örnek verebilir misiniz? Örnek vermeden önce Hegel'in düşüncelerini ifade etmek istiyorum. Hegel'e göre dışımızda gördüğümüz ve gerçeklik dediğimiz şu karmaşık dünya kendisini bu süreç içinde anlamaya çalışır. Gerçeğin varmak istediği nokta bu süreç içinde kendi son sentezini bulmak, kendini keşfetmektir. Evet, duydum ama bana hala tuhaf gelen bir şey yok. Dışımızda gördüğümüz ve gerçeklik dediğimiz şu karmaşık dünya sözünü duydunuz mu? Evet. Bu dünya neden oluşur? Her şey. Ağaç, bulut, dağ, deniz, insanlar, böcekler, her şey. Evet, her şey. Ağaç kendini anlamaya çalışır mı? Hegel'e göre evet. Bulut kendini anlamaya çalışır mı? Yine Hegel'e göre evet. Deniz kendini anlamaya çalışır mı? Arif Bey, bu söz ile Hegel doğanın bilinçli bir çaba içinde olduğunu ifade ediyor. Bu size tuhaf gelmiyor mu? Hayır, gelmiyor. İlginç. Niçin ilginç Doğan Bey? Birisi size ağacın, bulutun, denizin, böceklerin, şu evrendeki her şeyin kendini anlamaya çalıştığını söylese, onu olduğu gibi kabul edeceksiniz demek ki. Ama bunu söyleyen Hegel ne fark eder? O bir filozof. Arif Bey, bu tür dinleme eleştirel dinleme örneği değil. Kimin söylediği değil, söylenenin ne olduğu. Hegel tüm evrenin özünde bir bilinç olduğunu söylüyor. Bu iddia önemli bir iddia. Sanki peygamber edası ile konuşmaya başlıyor. Yunan filozofları da bu tür iddialarda bulunmuşlar. Ama Yunan filozofları bilimsel düşünceye aşina olan ve çağımız toplumlarının düşüncelerini yönlendiren kişiler olmaktan çıktılar. Ama diyalektik düşünce halen çok ciddi bir düşünce okulu ve etkisini sürdürmekte. Doğan Bey, farkına varmamı istediğiniz ne? Hegel'in maddenin özünde bir bilinç olduğunu ifade ettiğini farkına varmanızı istiyorum. Bu çok derin doğurgaları olan bir varsayım. Şimdi farkına vardım. Çabanız için teşekkür ederim. Suyumdan bir yudum aldım ve konuşmama devam ettim. Hegel'in verdiği örnek oldukça soyut. Varlık tezdir. Varlığın antitezi yokluktur, hiçliktir. Varlık ve yokluk birbiriyle etkileşim içine girince var olma haline geliş, varoluş ortaya çıkar. Hegel bu sürecin devam edip gittiğini ve sonunda gerçeğin bütünlüğü içinde kendinin bilincine varacağını söyler. Bu kendinin farkına varma, kendinin bütünlüğünü görme yer aldığı zaman gerçek özgürlük oluşacaktır. Bu bütünlük yer almadan insanlar ıstırap çekecekler ve yabancılaşma duygusu yaşayacaklardır. Yabancılaşma, fikirler bölük pörçük olup diğer fikirlerden koptuğu zaman oluşur. Eğer bir düşünce büyük resmin bir parçası olarak kendini göremiyorsa o zaman bütünden kopar, işte o zaman o düşünce, o fikir yabancılaşmıştır. Bir dakika Doğan Bey, şöyle söyleyebilir miyiz? Tez, antitez ve sentez sürecinin neresinde olduğunu bilmediğimiz zaman bütünlük bilincini kaybederiz. Bütünlük bilincini kaybetmenin sonucu olarak da yabancılaşma duygusu içine gireriz. Böyle düşünebilir miyiz? Evet, o sürecin neresinde olduğunu bilmek kişinin bütünden kopmamasını sağlıyor. İyi bir gözlemdi, teşekkür ederim. Şimdi devam ediyorum. Hegel'in verdiği örneklerden biri Tanrı kavramıyla ilgilidir. İnsanların yaşamından kopuk, onların üstünde ve insanlarla doğrudan temas halinde olmayan bir Tanrı kavramı, yabancılaşmış bir Tanrı kavramıdır der. Eğer insanlar böyle bir Tanrı'ya inanıyorlarsa, günlük yaşamlarını Tanrı'nın bir parçası olarak değil, ondan kopmuş olarak görmeye başlarlar. Bu kavramı daha sonra Karl Marx işçilerin çalıştığı iş yerine yabancılaşmasında kullanmıştır. Yabancılaşmış işçi, yaptığı işin kendi hayatının bütünüyle nasıl ilişkisi olduğu konusunda aklı karışmış işçidir. Bu yabancılaşma kavramı öğrenciler için de kullanılabilir. Ben bu dersi neden alıyorum ki sorusunu soran ve yanıtını alamayan öğrenci eğitim sistemine yabancılaşır. Marx'ı da daha sonra ele alacak mıyız? Karl Marx devlerden biri. Ondan söz etmeden değişim konusunu tamamlayamayız. Şimdi Hegel'den söz etmeye devam etmek istiyorum. Yabancılaşma konusunda bir esir ve onun sahibi öyküsünü anlatır. Hegel'e göre gerçek evrensel bilince erişmeden önce sahip olduğumuz tek şey istektir. Affedersin Doğan Bey, gerçek evrensel bilinç kavramı sizin biz bilinci dediğinize yakın bir kavram değil mi? Evet, ben de öyle anlıyorum. Aslında birçok filozofun, Aristo, Eflatun, Kant, Hegel, Marx ve daha sonra kısaca söz edeceğim Husserl, Heidegger'in düşüncesinde şimdi kaos kuramı olarak bilinen fizikçilerin birleşik alan fiziği olarak adlandırdıkları bir olgu var. Bu olgu Hint felsefesinde, bizim tasavvuf düşüncesinde ve diğer mistik geleneklerde de açık seçik ifade edilmiş. Ben biz bilinci kavramı derken aslında yeni bir şey söylemiş olmuyorum. Sadece bu kavram, yani biz bilinci kavramı, ilişkiler psikolojisi içinde günlük yaşamda bilincin gelişimini tanımlıyor. Bunun farkına vardığınız için sizi kutlarım. Hocam, biz bilincinin felsefi temelleri konusunda siz bir çalışma yapmalısınız. Belki o çalışmayı siz yaparsınız, ben size yardımcı olurum. Elimden gelse gerçekten isterim. Kim bilir, belki. Benim şu anda üzerinde çalıştığım başka projeler var ama bu dediğiniz proje de aklımdan geçmiyor değil. Bir gün belki. Şimdi Hegel'e dönelim. Ne demiştim? Evet, Hegel'e göre gerçek evrensel bilince erişmeden önce sahip olduğumuz tek şey arzudur. İsteyen arzu eden bilinç, istemenin ötesinde başka bir şey bilmez. İsterken başka isteyen bilinçlerle etkileşim içine girer. İki istekli bilinç etkileşim içine girince aralarında bir mücadele başlar. Tanınmak, kabul edilmek mücadelesi. Biri kendi iradesini diğerine kabul ettirmeye çalışır. Biri kazanır, kazanan efendi, sahip, patron olur. Kaybeden ise esir. Bu ilişkide efendi ve esir birbirlerini tanımayı ve kabul etmeyi öğrenmişlerdir. Ne var ki hiçbiri bu ilişkiden mutlu değildir. Hegel'e göre hem esir hem de onun sahibi her biri ancak yarım bilince sahiptir. Sahip istediğini yapma gücüne sahiptir fakat hiçbir şey yapmaz çünkü işi hep esir yapar. Esir yaptığı işler yoluyla kendini öğrenme fırsatı bulmaktadır ama yaptığı bütün işleri kendisi için değil, hep sahibi için yapar. Her ikisinin de birbirlerinin isteklerini, iradelerini tanımaları, hesaba almaları. Birbirlerinin karşılıklı isteklerini hesaba almaları gerçek evrensel bilince erişmeye yol açar. Sizin biz bilincinin gelişimiyle paralelliği hayret verici. Önce ben diye yola çıkan kişi, evet efendim sen diyen birini bulur. Ama mutlu değildir. Ben sen bilinci içinde kişiler kendi gerçek potansiyellerini gerçekleştiremezler. Ancak biz bilinci içinde kendilerini ve aralarındaki potansiyelleri gerçekleştirebilirler. Kitabınızın birinde bunu yazıyorsunuz. Kutlarım, iyi yakaladınız. Evet, paralellik çok belirgin. Ama Arif Bey, biz bilinci kavramını oluştururken yoğun biçimde gelişim, sosyal ve iletişim psikolojisi alanlarında yapılan çalışmalardan yararlandım. Yani biz bilinci felsefi bir çalışma olarak değil, araştırma sonuçlarını sentezleyen ampirik verilere dayalı bir çalışma oldu. Bu benzerlik o nedenle gerçekten ilginç ve düşündürücü. Sizin bu konuşmalarınızdan sonra felsefeye daha ilgi duymaya başladım. Marx. Güzel, o zaman değişimle ilgili konuşmamıza devam edelim. Marx, Hegel'in tarihi bakış tarzının etkisi altında kalmıştı ve onun diyalektiğini politik ve ekonomik özgürlük kavramlarını açıklamak için kullandı. Marx, insanların yaşam tarzlarının üretime olan ilişkileriyle biçimlendiğine inanıyordu. Yani insanların yaşamı insanların yaptıkları, sattıkları ve kullandıkları ürünlerle biçimlenmektedir diyordu. Marx şimdiki yaşamın kapitalist sistemle biçimlendiğini belirtmiştir. Kapitalist düzen içinde parası kapitali olanlar, parası olmayanları mal üretmek üzere tutarlar. Üretilen malı üzerine kâr koyarak satarlar ve elde ettikleri parayla daha çok insan tutarlar. Tabii malı satarken en yüksek fiyata satmak isterler. İşçiye ücret verirken de en düşük ücreti vermek isterler. Marx kapitalizmin günlerinin sayılı olduğuna inanıyordu. Çünkü kapitalizm gittikçe daha çok paranın bir avuç insanın elinde toplanmasına yol açacaktı. Parasız insanlar o kadar çoğalacak ki bu sistemi değiştirerek paranın o kadar önemli rol oynamadığı başka bir sistem kuracaklardı. Bu yeni sistemin adını komünizm koydu. Marx'a göre komünizm sisteminde her insan hem kendisi hem de toplumun iyiliği için gayret sarf edip üretim yapacaktı. Kapitalizm ile komünizm arasındaki en önemli fark, Marx'a göre çalışanın yaptığı işten aldığı paranın miktarından ve sahip olduğu malların değerinden çok, yaptığı işin kendi hayatına ve topluma yaptığı katkıya önem vermesi olacaktı. Kapitalizmde insanlar hep başkaları için çalışırlar. Başkalarının daha fazla para kazanması için çalışanlar kazandıkları para çok dahi olsa mutlu olamazlar. Çünkü kendi yaşamlarından ve toplumun genelinden kopuk düşmüşler, kendilerine ve topluma yabancılaşmışlardır. Hocam, sözünü kestiğim için özür dilerim ama bugün konuştuklarımız Marx da dahil savaşçı kavramıyla nasıl ilgili? Şimdiye kadar anlattıklarınızla savaşçı arasında hala bir ilgi kurabilmiş değilim. Savaşçı olma ile değişim süreci arasında bir ilişki kurabildiniz mi? Vallahi kurabildiğimi söyleyemem. Hatırlıyor musunuz, geçen buluşmamızda şiirleri dinlerken aramızda şiirleri anlamayla ilgili bir konuşma geçmişti. Savaşçının algılaması için de bir şiiri nasıl dinleyebileceğinizi sormuştunuz. Evet, hatırlıyorum. Sıradan bir insan olmaktan çıkarak savaşçı algılaması için de şiiri nasıl dinleyebileceğimi sormuştum. Peki benim verdiğim cevabı hatırlıyor musunuz? Savaşçı olmadan savaşçının algılamasına sahip olmak olanaksız demiştiniz. Bravo, iyi hatırlıyorsunuz. Önce varoluşu halletmek gerek dediniz ve önümüzdeki buluşmada değişim konusunu ele almak istediğinizi söylediniz. Doğru hatırlıyorsunuz. Ama bizim ele aldığımız değişim konusu savaşçı olmakla ilgili gözükmüyor bana. Filozoflar değişim konusunda neler söylemişler, şimdiye kadar onların dediklerini gözden geçirmeye devam ediyoruz. Bu seni sıkıyor mu? Hayır, sıkmıyor ama savaşçı ile ilgisini merak etmekten de kendimi alamıyorum. Sıradan bir insanın savaşçı olması önemli bir değişim. Bu önemli değişimi kendi muhteşemliği içinde anlayabilmen, değişim konusunda şimdiye kadar neler söylenmiş onu anlamana bağlı. Böylelikle değişim konusunu oldukça kapsamlı olarak ele almak istiyorum. Yani sizce bütün bu konuştuklarımızın savaşçı olma ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi var? Bence var. Olmasa niye anlatayım? Ama şu anda siz benim gibi algılamayabilirsiniz. Zamanla herhalde bu konuların, hatta daha sonra anlatacağınız diğer konuların savaşçı olmayla ilişkisini daha çabuk ve daha açık seçik görebileceğim. Sanıyorum öyle olur. Ben savaşçılık konusundaki bilgisiyle sınava girip sınav sonucu geçecek ya da kalacak birini hazırlamıyorum. Yani bazı bilgileri sana belletmeye çalışmıyorum. Onun farkındayım. Farkında olduğunuzu biliyorum ama yeri gelmişken yine söylemek istiyorum. Siz ve ben bir sohbet içindeyiz. Daha derin bir anlayışa götürecek bir keşfetme süreci içindeyiz. Değişim kavramı önemli bir kavram. Savaşçı konusuyla ilgilenin ya da ilgilenmeyin, değişim kavramını iyi anlamak sizi güçlü kılar. Değişim kavramını anmak beni gerçekten güçlendirir mi? Nasıl? Evet, değişim kavramının bilincine varmış biri olarak öğretmenliğin daha etkili olur, evliliğin daha sağlıklı olur, çocuklarını yetiştirirken daha bilinçli, gerçekçi etkileşimler kurarsın. Yaşamını anlamlı kılmaya çalışan her insan değişim sürecinin içindedir. Bir kurumu, iş yerini veya departmanı yönetmeye çalışan her insan değişim sürecini yönetmek durumundadır. Değişim yaşamının özünde vardır. Tamam Doğan Hocam, mesajı aldım. Sizi dört kulakla dinlemeye hazırım. Oldu, Marx'tan söz ediyorduk. Evet, en son işçilerin kendilerini ve topluma yabancılaşmalarından söz ediyorduk. Marx, dinin, düşünme sistemlerinin, halkın inançlarının, sanatın hep üretim ilişkileri tarafından belirlendiğini söyler. Üretimde güçler kimlerin elindeyse, din, felsefe, inançlar güçlünün gücünü korumak üzere var olur, o şekilde işler der. Benim okuduğum kitaplardan altyapı, üst yapı kavramlarını hatırlıyorum. Üretim ilişkileri altyapıyı, kültür, din, değerler, inançlar üst yapıyı oluşturuyor. Altyapı üst yapıyı biçimlendirdiğine göre altyapı değişiklikleri yapmadan üst yapı değişiklikleri yapmak anlamsız oluyor. Altyapıdan kaynaklanan sorunları üst yapı tedbirleriyle çözemezsiniz. Bu noktada Arif Bey durdu. Söylemesi zor olan bir şeyi söyleyecek bir insanın sıkıntısı içinde yüzüme baktı ve "Hocam, ben buna inanıyorum. Yani Marx'ın üretim ilişkileri konusunda altyapı, üst yapı dinamiklerine getirdiği bakış tarzının doğru olduğuna inanıyorum," dedi. Arif Bey, Marx çağımızın büyük düşünürlerinden biri. Sadece büyük düşünürlerinden biri değil, en etkili insanlarından biri. Marx'ın düşüncelerini hesaba katmadan 20. yüzyılda olan bitenlerin çoğunu açıklamak mümkün değil. Bu kadar etkili olmasının altında Marx'ın gerçekçi gözlemler yapması yatıyor. Tabii bu gözlemler güçlü farkındalıklarla desteklenmiş durumda. Örneğin kapitalizmin güçlü olduğu ABD kültürü ile henüz yavaş yavaş kapitalizme giren Türk kültürünü karşılaştıralım. ABD kültüründe bireysellik ve de bireycilik kuvvetli bir değer. Bu konuyu diğer kitaplarımda da tartıştığım için burada pek ayrıntılarına girmek istemiyorum. ABD'de uzun yıllar kaldığım için o ülkede bireyselliğin ve bireyciliğin ne kadar güçlü olduğunu açık seçik görebildim. Türkiye'de ise bireycilik var ama kişiler bu bireyciliklerini saklamak zorundalar. Hani istemem ama yan cebime koy derler. Ya o cinsten bir bireycilik. Amerika'da ben bu işi vatan millet için yapıyorum diyenlere hem inanmazlar hem de bunu pek gerçekçi ve sağlıklı bulmazlar. Orada kişinin kendi menfaati yokmuş gibi göstermek yerine kendi menfaatiyle vatan millet menfaatini dengelediğini göstermesi beklenir. Burada ise benim hiçbir çıkarım yok, sadece vatan için yapıyorum demesi beklenir. Yani Doğan Bey biri ait olmaya öbürü ise birey olmaya daha çok önem veriyor. Kitaplarınızda bunların örneklerini veriyorsunuz. Evet ve burada söylemek istediğim temel fikir bunun Marx'ın gözlemleriyle ne kadar büyük paralellik gösterdiği. Zaman içinde kapitalizm Türkiye'de yayıldıkça Türk iş adamlarının sayısı artarak Türkiye'de güçlü şirketler toplum yaşayışının önemli bir parçası oldukça bireyselliğin ve bireyciliğin arttığını göreceğiz. Hocam bu bireycilik ve bireysellik kavramlarını iki farklı anlamda kullanıyorsunuz öyle değil mi? Evet daha önce kitaplarımı okumuş olduğunuz için yeniden açıklamamıştım ama hatırlatmamda fayda var. Bireycilik kişinin kendi dışında hiç kimseyi düşünmeden bencil olarak gereksinmelerini karşılamaya odaklanması, ben merkezli olması. Bireysellik ise biz merkezli olarak kişinin kendi sınırlarını, sorumluluklarını, gerçekleştirmek istediklerinin vizyonunu koruması ve bu bilinç içinde gereksinimlerini karşılaması. Bu ayrım önemli bir farkındalık oluşturuyor. Yaşamsal önemi var. Bireysellikte ait olma ve birey olmanın dengelenmesi var. Bravo Arif Bey, turnayı gözünden vurdunuz. Teşekkür ederim hocam. Bireyselliğin gelişmesinin tarihi bir süreci var. Bunu burada ele almak sanırım yeri değil. Ama şu kadarını söylemek istiyorum. İnsan doğmadan önce %100 ait olan bir yaratık. Doğduğu zaman ilk yaptığı bağımsız davranış nefes almaktır. Evet doğru. Çocuk doğduktan hemen sonra kendi başına nefes almak zorunda. Aksi halde ölür. Bu ilk bağımsız davranışı. Gittikçe bu bağımsızlık alanı büyür ve 14-15 yaşına geldiğinde benim hiç kimseye ihtiyacım yok, bana akıl vermeyin, istiyorsanız ben size akıl vereyim durumuna gelir. Yani tam bağımlılıktan tam bağımsızlığa bir gidiş olur. Evet, daha sonra hayatın karşılıklı etkileşim ve dayanışma içinde yer aldığını kavradıkça yavaş yavaş ben varım düşüncesi, hem ben hem sen varsın düşüncesi haline gelir. Şimdi söylemek istediğim tarihsel yönden de bu böyle işliyor. Önceleri tamamıyla tebaa, kul, köle durumunda olan insan mal gibi alınır satılırdı. Gücü elinde bulunduran kral, sultan, mülk sahibi istediği gibi davranma hakkına sahipti. Daha sonra bireyin önemi, onun düşüncesinin gücü, onun emeğinin önemini kavramaya başladı ve birey kendi haklarına sahip çıkmaya başladı. Bu gelişim öyle bir noktaya geldi ki bazı toplumlarda birey devlete, sen bana hizmet etmek için varsın, bunun ötesinde senin başka bir anlamın yok demeye başladı. Bireycilik devrimi başladı. Evet, her şey bireyin çıkarı için değerlendirilmeli felsefesi hakim olmaya başladı. Birey kendi kişisel çıkarlarının ötesinde hiçbir anlam görmek istemedi. ABD'de bunun hala yaşandığını söylüyorsunuz. Evet, görüyorum. Bu bireyci yaklaşımın ağır bastığını gözledim. Dikkat et, ağır bastığını diyorum. Tümüyle bireyci bir kültür demiyorum. Ama her şeyden önce ben kavramının ağır bastığını gözlediniz. Evet, gözledim. Ama şimdi bireysellik bilincinin aktif olarak politikada, iş yaşamında, eğitimde, aile yaşamında yer almaya başladığını görebiliyorum. Bu gözlemlerinizin Marx'ın söyledikleriyle ilişkisi ne Doğan Bey? Marx, altyapı dediği üretim ilişkilerinin üst yapı dediği kültürü biçimlediğini söylerken bunu tek yönlü bir etkileme olarak ifade etti. Bugün biyoloji, ekoloji, antropoloji, sosyal psikoloji, ekonomi alanlarına sistem yaklaşım içinde baktığınızda yaşamda hiçbir şeyin bir başka şeyi tek yönde etkilemediğini görüyorsunuz. Peki nasıl etkiliyor? Yanlış kelime etkileme, doğru kelime etkileşim. Yani birbirini karşılıklı etkileyen sistemler içinde yaşamımız oluşuyor. Son kitabınızda kaos kuramından bu anlamda söz etmiştiniz. Evet, bu anlamda söz etmiştim. Tabii bu etkileşim içinde faktörlerin katsayısı farklı olabilir. Yani A ve B faktörü etkileşim içinde C olayını oluştururken A'nın etkisi B'ninkinden daha fazla veya daha az olabilir. Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet, bunu demek istiyorum. Bir faktörün etkisi az demek, onun etkisi sıfır demek değil. A faktörü hidrojen, B faktörü oksijen ve de C de su olsun. Suyun H2O'dan oluştuğunu biliyoruz. İki hidrojen, bir oksijen atomu var. Suyun oluşumunda iki hidrojen var diye oksijenin önemi daha az diyemezsiniz. Bunu altyapı üst yapı kavramlarıyla nasıl ilişki içine sokuyorsunuz? Evet, üretim ilişkileri insanların büyük bir çoğunluğunun değerlerini, dünya görüşünü biçimleyebilir. Ama bir tek insan öyle bir düşünce ve eylem düzeyine girebilir ki, kendinden sonra gelen çağı tamamıyla farklı bir yöne yönlendirebilir. Örneğin Karl Marx gibi. Gerçekten de. Örneğin Atatürk gibi. Geleneksel Osmanlı altyapısı içinde Atatürk'ün yetişmesi ender bir olay. Yetiştikten sonra eyleme geçebilmesi daha da ender bir olay. Eyleme geçtikten sonra etkili olabilmesi sanırım daha da olasılığı düşük bir olay. Evet öyle. Ama bugün laik Türkiye Cumhuriyeti diye bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti olgusunu Atatürk'ün bilincini hesaba katmadan açıklayamazsınız. Ve bilinç tamamıyla üst yapının bir olgusu, öyle değil mi? Marx'ın da bilinci bir üst yapı olgusu ve 20. yüzyılda olup bitenleri onun bilincini hesaba almadan açıklayamazsınız. Yani bir tek insanın bilincinde meydana gelen bir değişiklik tüm toplumda, tüm dünyada değişiklik meydana getirebiliyor. Kaos kuramı ne diyordu? Pekin'de uçan bir kelebek 6 hafta sonra New York'taki fırtınaya neden olabilir diyordu. Siz de Almanya'da yazan bir filozof Çin'de milyonlarca insanın kaderini etkileyebilir diyorsunuz. Evet öyle diyorum. Etkileşim ağı gerçeği içinde olaya baktığımızda bu ağın herhangi bir yerinde herhangi bir değişim ağın tümünü etkileme olanağını yaratır. Etkileşim ağı gerçeği içinde yaşadığımızın bilinci içinde örneğin para kavramının keşfedilmesi tüm yaşam olanaklarını etkileyen değişimler yaratır. Alfabenin tekerin matbaanın keşfi ve bunlar gibi ilk başlarda hiç önemli görünmeyen yenilikler hiç öngörülmeyen beklenmedik değişikliklere yol açabilirler. Hem alt yapıda hem üst yapıda olabilir bu değişiklikler, öyle değil mi? Evet, o bakımdan benim doğan olarak görüşüm tüm değişimlerin temelinde bilincin yattığı. Bilinçte meydana gelen değişimleri insanoğlunun yaşamında meydana gelen diğer tüm değişimlerin anası olarak görüyorum. Peki bu görüşte olan filozoflar var mı? Bence varoluşçu filozoflar bu görüşte. Yoğun bir konuşma içine girmiştik, zaman akıp gitmişti. Başı örtülü bir genç bayan burayı iyi bilen, burada çalışan biri edasıyla yürüyerek sağımızdaki odalardan birine girdi. Arif Bey'e son zamanlarda ne kadar başı örtülü genç bayan gördüğümüzü söyledim. O da benim gözlemimi doğruladı. Biliyorsunuz son buluşmalarımızı vakıflar çevresinde yapıyoruz. Sanki başı örten zihniyet ile vakıflara sahip çıkan zihniyet arasında bir ilişki var dedi. Kendisine biraz daha açmasını söylediğimde bana öyle geliyor ki yönünü Batı uygarlığına çevirmiş aydın Osmanlı kültürü ile dolayısıyla vakıflarla pek ilgilenmiyor. İlgilenenler daha geleneksel bir kesimden. Bu nedenle vakıflar çevresinde bulunduğunuz zaman başı örtülü bayanlar görmek daha olası. Sigara içen 13-14 yaşlarındaki kızlarla türbanlı kızları aynı mekan içinde görmek İstanbul'a özgü bir yönü vurguluyordu. Hiç dokunulmamış bir ormanın karmaşa gibi görünen vahşi düzenini düşündürtüyor bana bu manzaralar. Garson istediğimiz kola ve çayları getirdi. Buzlu limonlu kola bu sohbetle iyi giderdi. Tadını çıkararak bir yudum aldım ve sohbete devam ettik. 20. yüzyıla girerken Batı felsefesinin iki temel akımı, ampirisizm ve akılcılık sürekli birbiriyle zıt kutuplar oluşturuyordu. Ampirisizm, dünyanın, insanların düşüncesinden ve yaşamların etkisinden uzak, kendi başına çalışan soğuk bir makine olduğu izlenimi veriyordu. Öbür yandan akılcılık, dünyayı işin dışında bırakarak sadece düşünmeyi düşüncenin oluşturduğu dünyaya hesaba katıyordu. İkisinin uzlaşması pek mümkün olmamıştı. Fenomenoloji adıyla bilinen felsefe bu iki akım arasında bir uzlaşma olanağı veriyordu. İlk başlarda felsefi ve bilimsel konulardaki sorunları çözme amacıyla tartışılırken, fenomenoloji insanların yaşamındaki anlamsızlık sorunu çözmede de işe yaramaya başladı. Fenomenolojinin varoluşçuluk olarak bilinen bir dalı var. Bu dalda 20. yüzyılın en verimli felsefi akımı haline geldi. Yaşamın soğuk gerçeklerini bireyin kendi yaşamında anlamlı hale getirmesine olanak sağladı. Alman filozofu Edmund Husserl bir yandan dış dünya ile öbür yandan da bu dünyayı deneyimleyen duyu organlarının ilişkisine bakar. Kendisinden 150 yıl önce Kant'ın söylediği gibi bizim deneyimlediğimiz fenomenolojik dünyamızdır. Kant'ın söylediğini mi tekrar ediyor? Hayır, Kant'ın söylediğini aynen tekrar etme diye bir şey yok. Husserl'ın fenomenolojisinde şu gördüğümüz dış dünya ile bireyin bilinci birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili olan bir paranın iki yüzü gibi bir olay. Farkında olabilmek için farkında olunacak bir şeyin olması gerekiyor. Farkındalık oluşturmadan farkında olunacak bir gerçek olamaz. Bu ne demektir? Bilmem, benim aklım karıştı. Bu şu demektir, farkında oluşla gerçek aynı şeyin uzantılarıdır. Demin söylediğim gibi farkında oluş ve gerçek paranın iki yüzü gibi birbiriyle ilişkilidir. Böyle bir görüşün insan hayatına kattığı ne, yani daha önce söylenmemiş ne söylüyorlar? Daha önce birey kendi algılamasının ötesinde, kendi farkında oluşunun ötesinde ayrı, bağımsız bir gerçek düşünürken ve böyle düşündüğü için de kendini o bilmediği gerçekten yabancılaşmış hissederken, şimdi kendi bilincinin ötesinde bir gerçek olmadığını, gerçeğinin kendi bilincinin içinde yapılaştığını düşünmeye başladı. O zaman da tabii yabancılaşma duygusundan kurtulmuş oldu. Evet, çünkü insan her zaman farkında olduğunun farkında olabilir. Çok önemli bir gelişim. İnsan algılamasını, farkında oluşunu, varoluşun temelini bu şekilde koymuş oldular. O zaman da algılamayı, farkında oluşu etkileyen her şey insanın varoluşunu etkileyen faktörler olmalı. Gerçekten de öyle oldu. Hatırlıyorsun, daha önce niyetin algılamadaki öneminden bahsetmiştik. Evet, hatırlıyorum. Franz Brentano adında bir başka Alman düşünür, niyeti felsefesinin temeline oturttu. Aslında Brentano Husserl'dan önce gelir ve Husserl kendi fenomenolojisini bu niyetli olma kavramı üzerine kurar. Hocam, kafamı karıştırma. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Fenomenoloji gerçeğin insanın algılamasının ötesinde konuşulamayacağını söyleyen felsefi akımdır. İnsanın gerçeğini onun algıladığı dünya oluşturur. İnsanın algılamasını etkileyen en önemli faktörlerden biri o insanın dünyaya bakarken hangi niyetle baktığıdır. Bu kadar işte. Güzel özetlediniz. Böylece gerçek kişinin bilincinde yapılaşan deneyimdir. Tabii bunu söylediğimizde insan algılamasını etkileyen her şeyin insanın yaşamının gerçeğini mutlaka etkileyeceğini de söylemiş oluyoruz. Evet, bunu görebiliyorum. Husserl'ın öğrencilerinden olan Martin Heidegger, esas önemli olanın Husserl'ın söylediği gibi bilinçli değil, varoluş olduğunu söyledi. Varoluş, kişinin bilincinin eylem içinde kendini ifade etmesi, somutlaşmasıdır. Böylece önemli olan gerçek, bilincin gerçeği değil, varoluşun gerçeğidir. Peki onun yabancılaşmaya getirdiği çözüm ne? Heidegger bilincin önemini kabul eder, kişinin fenomenolojisinin önemini kabul eder. Ama bu soyut farkında oluşun kendi başına bir etki yapamayacağını düşünür. Kişi bu bilinci alıp eylem içinde yaşamını süreçlediği zaman bir varoluş gerçekleştirir. Önemli olan işte bu varoluştur. Başkalarının nasıl var olduğuna bakarak kendi varoluşunu başkalarınınkiyle kıyaslayarak yaşayan kişi yabancılaşma duygusu içine girer. Ama kendi fenomenolojisi içinde, kendi bilinci içinde eyleme geçen kişi kendi varoluşunu oluşturur. Bu kendi varoluşudur, başka hiç kimsenin değil, kendinin varoluşudur. Bunu kavradığı zaman kişi yabancılaşma duygusundan kurtulur. Hocam, kişi her zaman kendi bilinci içinde eyleme geçebilir mi? Yani ait olma ve birey olma çatısı içinde kişi gerçekten kendi algılamasını, kendi fenomenolojisini, kendi eyleminin temeline koyabilir mi? Oh, çok can alıcı bir nokta sordun. Öyle mi? Evet, sen özgürlük konusuna girdin. Sadece özgürlük değil, cesaret konusuna da girdin.